uzay çöpleri hakkında ne anlatacağım? Aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Bir yandan çok önemli bir konu uzay çöpleri. Bir yandan da böyle hakkında aslında çok da anlatılacak bir şey olmayan bir konu. Çünkü hani o kadar basit bir problem ki tüm insanlığın uzay çalışmaları için. Uzay çöplerinin nasıl oluştuğundan bahsedelim. Nereden geliyor bunlar? Kaynağı insanlar. Şöyle oluyor. Mesela bir uzay ajansı bir uydu fırlatıyor. Tamam mı? Ve bu uydunun bir ömrü oluyor. Yani uydu sonsuza kadar çalışamaz sonuçta. İşte kozmik radyasyondan vesaire etkileniyor ve bir süre sonra arızalar vermeye başlıyor, bozulmaya başlıyor. Daha iyisi ve daha yenisi fırlatıldığı için öbürünü hizmet dışı bırakıyorlar vesaire. Hizmet dışı kalan bu uydular uzay çöpü haline gelmiş oluyor, uzay çöpü olmuş oluyor. Bunun dışında hani roketlerin kademeleri olur ya, bu roket kademelerinin bazıları uzaya çıkarken yani daha yörüngeye girmeden bırakıldığı için dünyaya düşer. Bazıları yörüngeye girdikten sonra bırakılır. Yörüngeye girdikten sonra bırakılan bu roket kademeleri de uzay çöpü haline geliyor. Şimdi işin problem kısmı şurada. Bunlara tekil olarak baktığın zaman alçak dünya yörüngesinin o kapladığı hacme göre bunlar çok küçük şeyler sonuçta. Dolayısıyla herhangi başka bir uzay aracının bunlarla denk gelmesi çok yüksek bir ihtimal değil. Ama şu oluyor. Uzay çöpleri birbiriyle çarpışabiliyor. Uzay çöpleri birbiriyle çarpıştığı zaman çok geniş bir alana bir sürü küçük parçaya yayılıyor. Bunlar çok geniş bir alana dağıldığı için ve hala da yörüngede oldukları için bu sefer operasyonel olarak kullanılan diğer araçlarla çarpışma olasılığı artıyor ki bununla alakalı kazalar da yaşandı.
Peki mesela bu çöpler böyle çok hızlı mı hareket ediyor?
Hız biliyorsun göreli bir şey. Yani bir referans noktasına göre belirlemen gerekiyor. İşte atıyorum dünyada hareket ederken referans noktanı yer olarak alıyorsun. İşte mesela bir araba 60 km bölü saat hızla gidiyorsa yere göre 60 km bölü saat hızla gidiyor. Ama arabanın yanında başka bir araba aynı hızda gidiyorsa ve sen referans noktanı senin yanında hareket eden o araba alırsan hızın sıfır oluyor. Çünkü aynı hızda hareket ediyorsunuz. Ya yani dolayısıyla işte mesela atıyorum yan yana değil de karşıdan geliyorsa da o araba sana. Senin hızın ona doğru 60, onun hızı sana doğru 60. Birbirinize göre göreli hızınız 120 oluyor. Şimdi bir uzay çöpünün kendisiyle aynı irtifadaki bir cisme çarpması için onunla ters yönde hareket etmesi gerekiyor. Yörünge hızı neydi? Alçak dünya yörüngesinde aşağı yukarı 27 bin kilometre bölü saatti değil mi? Uluslararası Uzay İstasyonu uzay çöpüne doğru 27 bin kilometre bölü saatle gidiyor. O da karşıdan 27 bin kilometre bölü saatle geliyor aynı şekilde. Hesapladığın zaman 54 bin kilometre falan öyle bir hız yani devasa hızlar. Tabi burada şey olabilir yani illa aynı doğrultuda gelmek zorunda değil. Merkezden olmayan bir çarpışma da meydana gelebilir. Yani eğik bir çarpışma da meydana gelebilir. Eğik çarpışma durumunda da evet hız bileşenlerine ayrılır. Yani o şekilde matematize etmek gerekir ve çarpışma doğrultusundaki hız tabii ki kafa kafaya olan çarpışmadan daha düşük olur. Ama yine çok.
Ya o zaman dünya yörüngesinde dönen bir çöp, hareket eden bir çöp 27 bin kilometre saat hızla hareket ediyor. Bu hepsi mi böyle? Peki
Uzaklığa göre değişiyor. Dünyadan uzaklığa göre değişiyor ama yani dünyanın 100 kilometre ötesiyle 400 kilometre ötesi arasında çok büyük farklar yok.
anladım.
Aşağı yukarı aynıdır. Hani küsurat olarak fark olur. İşte birinde 27 bindir. Daha uzağa gittiğin zaman 26.500'dür. Vesaire böyle ufak farklar. Bu uzay çöpleri de 1960'lı 50'li yıllara dayanıyor. Sputnik 1'e dayanıyor. Sputnik 1 insanlığın gönderdiği ilk uydudur uzaya. Aynı zamanda insanlığın yörüngeye soktuğu ilk cisimdir. Ruslar göndermiştir. İletişim uydusu demek yani sadece içinde bir mekanizma var. Ve bu mekanizma dolayısıyla dünyaya bip bip bip diye sinyal gönderiyor. Hani amaç birazcık şey. Yörüngeye sokalım ve ondan sinyal alalım. 1957'de fırlatılıyor Sputnik. Ki uzay yarışının da başladığı tarihtir aynı zamanda 1957. Çünkü şöyle bir şey oluyor. O zamanlar o soğuk savaş olayları vesaire var. Düşünsenize Amerikasınız veya bir Amerikan vatandaşısınız. Ve bir bakıyorsunuz Ruslar yörüngeye bir uydu sokmuş. Hani ortada daha öyle bir teknoloji yok. Ve uydu her Amerikan'ın üzerinden geçtiği zaman radyoda doğru frekansı ayarlayarak uydunun çıkardığı bip bip sesini duyabiliyorsunuz. Paranoya sebep oluyor bu. İşte uzay yarışı da o şekilde başlıyor. Zaten hani ilk uydu 1957, 1969 Ay'a iniş yani.
12 yıl içinde.
Evet Ay'a gittik yani. Muazzam şeyler. Sputnik 1 yörüngede 3 aydan fazla bir süre kalıyor. Aşağı yukarı 3 ay kalıyor hatta diyelim. 3 hafta çalışıyor sadece çünkü güneş paneli olan bir uydu değil. İçinde bir batarya var ve batarya bittiği zaman kapanıyor. Bataryası kapandığı andan itibaren uzay çöpü statüsüne geçiyor. Çünkü bir işlevselliği kalmıyor. 3 ayın ardından atmosfere girerek yanıyor. Yani yaklaşık 2 aylık bir uzay çöpü olmuş oluyor. Tabii ondan sonra bir sürü uydu fırlatıyor, bir sürü araç fırlatılıyor. Yani yüzlerce, onlarca araçlar fırlatılıyor ve onların işte artıkları vesaire devasa bir uzay çöpü bulut oluşturuyor dünyanın etrafında. Şu anda da zaten bunun en net verebileceğimiz örneği Starlink uyduları. Starlink uydularından yüzlerce fırlatılıyor sürekli. Ve şu anda aşağı yukarı 3000-4000 tane Starlink uydusu var. Ve bu uyduların aşağı yukarı ömrü 4-5 yıl. Çünkü bunlar küçük uydular ve hafif olması için tasarlanan uydular. Dolayısıyla böyle işte kozmik radyasyon gibi diğer etkenlere karşı çok fazla bir korumaları yok. Dolayısıyla bozulmaları muhtemel hızlıca. Çöp olduklarından sonra da onları da toplamanın bir yolu olmadığı için uzay çöpü olarak kalacaklar. Tehlikeli şeyler. Gerçekten uzay araçları için tehlikeli şeyler. Yani ileride bunlar arttığı zaman şu anda çok fazla bir sıkıntı yaratmıyor. Çünkü yani hacim çok büyük. Alçak dünya yörüngesi hacmi çok büyük. Ama ileride belli ki sorunlar yaratmaya başlayacak bunlar. Çünkü giderek artıyor sayısı.
Ben de şeyi soracaktım sana aslında, bunları toplamanın bir yolu yok mu diye, ama sen direkt zaten yok dedin. Bir diğer sorum, o Sputnik mesela atmosfere girmiş ve yanmış dedin ya. Bu bütün çöpler aslında dünyaya doğru çekiliyor değil mi? Yoksa bunlar sabit bir şekilde hep dünya dışında kalacak?
Normalde çekilmemeleri lazım. Yani bizim ideal yaptığımız hesaplamalarda çekilmemeleri lazım. Çünkü ideal yaptığımız hesaplamalarda biz atmosferi 100 kilometreden sonra yok sayıyoruz. Ama şöyle, şimdi bir cisim bir başka cismin etrafında yörüngedeyse ve o cismin hızı hiç değişmiyorsa sonsuza kadar yörüngede kalabilir başka bir etken olmadığı sürece. Ama şöyle, dünyanın atmosferi evet 80 ila 100 kilometreden sonra çok düşük bir yoğunluğa ulaşıyor. Ama yine de var. Ve bu oradaki o aşırı düşük yoğunluklu atmosfer yıllar sonra uzay araçlarını yavaşlatıyor. Yani büyük bir etkiye sahip oluyor yıllar sonra. Ve yörünge mekaniğiyle alakalı bir durum. Eğer yörüngedeki bir cismin hızı azalırsa bu onun yörüngesinin küçülmesine sebep olabiliyor. Yeterince küçüldüğü zaman da atmosfere giriyor. Aynı zamanda şöyle bir eksponansiyel etki oluşuyor. Tabii yaklaştıkça, yani yörüngesi küçüldükçe daha yüksek yoğunluklu atmosferle etkileşime girmeye başlıyor. Dolayısıyla yavaşlaması hızlanıyor. Böyle bir durum. Ama yoksa tabii ki yani eğer ki hiç atmosfer olmazsa sonsuza kadar kalabilir. Uzay çöplerinin toplamanın yolu durumu da şöyle. Bununla alakalı tabii düzenlemeler oluşmaya başladı yavaş yavaş. İşte mesela uydu işlevselliğini yitirdikten sonra dünyaya düşürecek kadar içinde bir yakıt bırakılması gerekiyor mesela. Hani bunu uzayda bırakmayın, çöpünüzü toplayın diyorlar.
Herkes kapısının önünü temizlesin.
Evet ve hani işi bittikten sonra bunu dünyaya düşürün. Atmosfere sokun. Kontrollü şekilde yansın orada. Ya bu arada şöyle, takip ettiğimiz uzay çöpleri de var. Büyük olanlar. Mesela Avrupa Uzay Ajansı'nın bir tane teleskobu var. 2012 yılında hizmetten çıkarıldı bu teleskop. 8.8 ton kütlesi.
8.8 ton.
Ve evet, 800 kilometre yukarıda. Dünyanın 8 kilometre yukarısında. Ve orada 8.8 tonluk bir uzay çöpü bu şu an. Bu şekilde. Yani toplamanın yolları da araştırılıyor. İşte mesela bazı nasıl söyleyeyim şeyler var. Konsept projeler var. İşte devasa bir ağ yapalım.
Ha ya, bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum aklıma geldi. Soracaktım ya, aslında espri olarak bunu söyleyecektim ama gerçekten düşünmüşler ha.
Konsept projelerden biri de yani tabii çok nasıl söyleyeyim zor gözüken bir şey. Çünkü bir kere göreli hız çok fazla. Dolayısıyla ağ dayanacak mı dayanmayacak mı? Yani muazzam bir malzeme mühendisi gerekiyor orada. Öyle bir teknolojimiz olmayabilir şu anda. İkincisi çok büyük yapmak lazım onu. İşe yarar bir şeyler yapabilmesi için. Bir de şey de sıkıntı. Uzay çöplerini topladı. Sonra onları ne yapacağız? Dünyayı nasıl geri indireceğiz falan. Çünkü yani çok büyük bir kütle orada. Ve yani o kütlenin senin orada dünyaya düşürebilmek için hızını azaltman lazım. Yani muazzam bir itiş kuvveti gerekiyor sana. Yani bunlar böyle konuşulan, sürekli konuşulan sorunlar. Şey diyen de var mesela, toplamaya uğraşmayalım, bir an önce Mars'a yerleşmeye bakalım ve Mars'ta aynı hatayı yapmayalım falan böyle. Hani
her şeye baştan başlayalım, dünyayı çöp haline getirip hani görüntü kirliliği de yaratmıyor bizim için görmediğimizden dolayı.
Ha evet, görüntü kirliliğini çalışan uydular yaratıyor. Starlink'ler var ya. Hiç gördün mü Starlink'leri, böyle havada sıralı boncuk boncuk?
Evet ilerler. Evet evet.
Ya, muazzam bir görüntüdür.
Çok güzel bir görüntüydü ya, ben muazzamdı evet. Gerçekten.
Ama işte benim gibi astronomi fotoğrafçıları için, astrofotoğrafçılar için, daha doğrusu amatör astrofotoğrafçılar için berbat bir durum. Niye biliyor musun? Kameranı samanyoluna doğrultuyorsun ve veri almaya başlıyorsun samanyolundan. İşte nasıl oluyor o da, pozlama yapıyorsun. 15 saniyelik fotoğraflar çekiyorsun. ve onlardan 30-40 tane çekiyorsun. Sonra onları programda birleştiriyorsun. Güzel bir böyle Samanyolu fotoğrafı çekmiş oluyorsun. Bir anda Samanyolu'nun böyle tam ortasından bir tane Starlink hattı geçiyor böyle. Starlink grubu geçiyor. Bir veya iki fotoğrafının ortasında böyle bembeyaz bir çizgi olarak gözüküyor. Hani sinir bozucu bir durum. Astronomi, evet. dünya yüzeyinden yapılan astronomi gözlemleri için sinir bozucu bir durum. Hadi bu amatör tarafı. Bir de bunun profesyonel tarafı da var. Profesyonel gözlem evleri veri alırken de Starlink uyduları kadrajda çıkabiliyor.
Evet.
Ve bununla alakalı çalışmalar var. Hawaii'deki Keck gözlem evinden alınan bir veri de böyle ortada kocaman bembeyaz bir çizgi var. Hı-hı. Starlink geçmiş.
Hı-hı.
Bu sorun, bunun gibi sorunlar oluşuyor. Sadece Starlink değil bu arada. Yani tekil uydular da bazen buna sebep olabiliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu da şey, parlak gözüken bir cisim yörüngedeki. Hı-hı. Güneş panelleri çok büyük. Dolayısıyla o da eğer siz veri aldığınız sırada kadrajınızdan geçerse o da böyle bembeyaz bir çizgi olarak gözüküyor. Yani bunun önlemi var mı? Hani güneş panellerinin güneş ışını yansıtmasıyla alakalı bir durum. Gece uyduların gözükmesi. Yani belki önlemi alınabilir de hani çok uğraşıldığını düşünmüyorum şahsen. Çünkü yıllardır görüyoruz. Yani ben şahsen ortaokuldan beri Uluslararası Uzay İstasyonu'nu telefondaki programdan takip ederim ve neredeyse her geçtiğinde bakarım böyle. Şey gibi. Arkadaşlarım beni bir zaman deli zannediyordu hatta böyle. Düşünsene elinde telefon var, bir şeye bakıyorsun.
Sana yukarı bakıyorsun.
Ve yukarı bakıyorsun. Telefona geri bakıyorsun. Yine yukarı bakıyorsun.
Şey falan, gibi. Böyle. Allah'tan mesaj mı var?
Evet. Yani dakikalarca böyle falan.
Peki şimdi bu çöpler bizim uzay araçlarımıza çarpıyor ama birbirlerine de çarpıyorlardır herhalde. Yani çünkü anladığım kadarıyla çok da bir hedef doğrultusunda dönmüyor dünya çevresi.
Evet tabii yani şey şansa bağlı neye çarpacağım. Şey var mesela bak 10 Şubat 2009'da bir tane kullanım dışı bir Rus uydusu ABD'nin ticari bir uydusuna çarpıyor. Kafa kafaya çarpışıyorlar. Ve aşağı yukarı ortalama 2000 parçaya ayrıldıkları görülebiliyor. Şimdi uzay çöpleri arasında yani bir tane uzay çöpü vardı orada. O da Rus uydusu. Çarpışma sonucunda o bir tane uzay çöpü 2000 tane uzay çöpüne sebep oldu. Ve bunlar geniş bir alana dağıldı. Böyle hani eksponansiyel bir artış meydana geliyor uzay çöplerinde. Çarpışma durumunda. Hatta yani eksponansiyel, çok eksponansiyel.
Çok yani 1'den 2000 eksponansiyelden fazla.
Evet yani öyle bir artış meydana geliyor. Şimdi burada 2000 parçanın dağıldığından vesaire bahsettim ya. Ortada tabii uydu falan kalmadı aslında. Ama bu 2000 tane parçanın dağılması olayı da etrafa şununla alakalı aslında. Sonuçta burada bir çarpışma var. Ve çarpışma tam kafa kafaya bir çarpışma olmak zorunda değil ki muhtemelen olamaz. Çünkü kafa kafaya çarpışma genelde görmediğimiz bir çarpışma türüdür. Çok zordur yani onun denk gelmesi. Dolayısıyla birbirlerine belli açılarda çarpan yani hız vektörlerinin arasında belli bir açı olan bir çarpışmadan bahsediyoruz. Çarpışma böyle olduğu için parçalar çok geniş bir alana yayılıyor. Bunun da bir çözümlemeleri var. İşte mesela en çok çarpışmalarda kullanılan çözümleme momentum çözümlemesidir. Momentumu anlatmak gerekirse şöyle bir şey. Formülsel olarak bir cismin kütlesiyle bir cismin hızının çarpımıdır. Bu ikisini çarptığımız zaman elimizde bir büyüklük olur. Bunu açıklamak için de şöyle bir şey kullanabilirim. Mesela sana aynı hızda bir bowling topu ve aynı hızda bir pimpon topu fırlattığımı düşün. Hangi sana vurduğu zaman canın daha çok yanar?
Yani bowling topu diye tahmin ediyorum ama.
Bowling topu değil mi? Çünkü kütlesi daha fazla ve bir hızı var. Ama pimpon topu da aynı hızda olmasına rağmen kütlesi daha düşük. Buna birazcık böyle sezgisel olarak anlaşılması gereken bir konu diyebilirim ama kavraması çok da zor değildir. Yani sözel olarak anlatımda da bir cismin hareket kudreti veya bir cismin hareket ihtişamı olarak tanımlanabilir. Yani en iyi açıklayan Türkçe cümleler bunlardır herhalde. Bir cismin hareket ihtişamı. Nasıl bir çözümleme yapmamızı sağlıyor? Momentum korunan bir büyüklüktür. Yani atıyorum elimizde bir cisim var. Cismin bir hızı ve bir kütlesi var. Ve bu hızı ve kütlesi olan cisim başka bir eşit kütleli cisimle çarpışıyor diyelim. Ve bunlar çarpıştıktan sonra dağılmadığını varsayalım. Yani beraber birleşiyorlar çarpıştıktan sonra ve beraber hareket etmeye devam ediyorlar. Momentum büyüklüğünde kütle ve hızı çarpıyorduk ya. Şimdi kütlemiz arttı. Momentum o büyüklüğün korunması için hızın ne olması lazım? Kütle iki katına çıktığı için hızın iki kat azalması lazım değil mi? Buradan çarpışma sonrasında birleşen o cisimlerin, birleşik cismin hızının ne olacağını direkt olarak bulabiliyoruz. Tabii mükemmel analitik yöntemde. Yoksa olay birazcık daha farklı gerçekleşiyor. İşte çarpışma esnasında bir miktar enerji dışarı salınıyor. Ses olarak veya ısı olarak. Dolayısıyla tam olarak bu şekilde analitik çözüm yapılamıyor ama genellikle hani kesin analitik çözüme çok yakın değerler çıkar. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Uyduların çarpışmasında tabii ki birleşip beraber hareket etme gibi durumlar söz konusu olmuyor. Direkt dağılıyor bütün parçalar. Dağılan parçaların hepsinin hızı ve kütlelerinin toplamı ilk başta çarpışmadan önceki o iki tane uydunun hızı ve kütlelerinin toplamı ile eşit. Tabi burada yön de önemli. Momentumun aynı zamanda yönü de var. Yani şöyle bir şey olur. İki tane cisim var. İkisi de aynı kütleye sahip, aynı hıza sahip, daha doğrusu aynı hız büyüklüğüne sahip ama doğrultuları farklı. Hızlardan bir tanesi sol yöne doğru bakıyor, diğeri sağ yöne doğru bakıyor. Birbirlerine çarptıkları zaman dururlar. Çünkü iki tane momentum yönü olduğu için sağdaki cismin momentum yönü sola doğru, soldaki cismin momentum yönü sağa doğru birbirlerine çarptıkları zaman sıfırlanırlar. Oldukları yerde dururlar. Elinize birer tane top alın. Arkadaşınızla böyle karşı karşıya geçin ve topları aşağı yukarı aynı hızda fırlatacaksınız elinizle. Çıkış hızları yani benzer olacak. Fırlattığınız zaman topların böyle ortada çarpışıp oldukları gibi yere düştüğünü görürsünüz. Deneyde basitçe yapılabilen bir şey, hatta işte şey gibi ne deniyor onu? Bilardo gibi oyunlarda falan da hatta yapılabilecek bir deney.
Yani sen anlatmaya başladığından beri bilardoyu düşünüyorum.
Değil mi? Orada da bu arada enteresan, bilardo'da işte şeyler var ya, bu topun işte üzerine vurma, altına vurma,
Evet,
sağına vurma,
falso
soluna vurma.
vermeler. Evet,
Evet,
evet.
onlar şey, nasıl söyleyeyim, fizikçilerin böyle fizik derslerinde falan sormayı sevdiği soru türlerindendir aslında. Kullanılır yani, nasıl söyleyeyim, matematize edilebilir bir olay bilardo'daki olaylar. Şimdi sonuçta bir cismin hareketini incelediğimiz zaman, dedim ya en başta, duran bir cisim var ve ona gelip başka bir cisim çarpıyor ve beraber hareket etmeye başlıyorlar. Şimdi o duran cismin harekete başlaması için bizim bildiğimiz basit Newton mekaniğinden şunu söyleyebilmemiz lazım. Bir cismi hareket ettirmeye başlamamız için o cisme kuvvet uygulamamız lazım. Çarpışma esnasında kuvvet yorumu analitik olarak zor olacağı için biz bunu momentum yorumuyla çözüyoruz bu tip çarpışmaları. Şöyle, kuvvetin sonucu momentum değişimidir. Yani bir cismin momentumu sıfırsa eğer, duruyorsa, siz o cisme kuvvet uyguladığınız zaman o cismin momentumunu arttırmış olursunuz. Ve momentum kuvvet dışında değişmez. Korunur dedik yani. Toplam momentum sistemdeki. Sisteme dışarıdan herhangi başka bir kuvvet uygulanmadığı sürece sistemdeki momentum korunur. Bunu nerede kullanıyoruz? Bunu roketlerde kullanıyoruz abi. Enteresan gelebilir. Roket motorlarının çalışma mantığı burada birazcık önem arz ediyor. Çünkü bizim bildiğimiz işte atıyorum bir araba var ve araba sıfırdan başlayıp hız kazanmaya başlıyor. Roket motorlarının çalışma mantığı birazcık daha farklı. Şuradan alacağım. Newton'un yasalarında etki tepki diye bir yasa var biliyorsun. Bir duvara yumruk attığın zaman veya bir kuvvet uyguladığın zaman duvarda sana eşit büyüklükte ama zıt yönde başka bir kuvvet uygular. Bunu duvara doğru değil de şu şekilde yaptığın zaman, mesela ayağının altında bir kaykay var ve elinde bir bowling topu var. Ve sonra bowling topunu bir yöne doğru fırlattın. Fırlattığın yönünün tersine doğru kaykayla beraber hareket etmeye başlayacaksın. Sen bowling topunu fırlattığın zaman fırlattığın yönün aksi yönünde hareket etmeye başlayacaksın. Hareketin büyüklüğünü nasıl açıklayacaksın? Sen bowling topuna bir hız kazandırdın. Bowling topuna kazandırdığın hız bowling topunda bir momentuma sebep oldu. Kütlesiyle hızının çarpımı. Aynı büyüklükte momentum sana da etki edecek. Sen burada bowling topuyla aynı hızda geri gitmek zorunda değilsin. Momentum büyüklüğü kadar. Bunu buradaki farkı da şöyle anlayabilirsin. Mesela kaykay üzerindesin yine. Ve bir ping pong topunu fırlattın. Aynı şekilde bowling topunu fırlatır gibi. Bowling topuyla aynı hızda fırlattığın zaman ping pong topu seni geri itebilir mi?
İtemez herhalde.
Yani düşünce deneyi olarak yaptığın zaman da aslında bunun itmeyeceğini, senin üzerinde bir harekete sebep olmayacağını görürsün. Yani kazandırdığın momentum kadarını sen geri öbür tarafa doğru kazanırsın. Roket motorlarıyla ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Şimdi bir kere attın ya sen topu. Ve o top sana bir kuvvet uyguladı. Ve sen zıt yöne doğru gitmeye başladın. Yanında bir top sepeti olduğunu düşün. Ve oradan sürekli topu alıp fırlatıyorsun. Alıyorsun, atıyorsun. Alıyorsun, atıyorsun. Sürekli attığın zaman süreyen bir kuvvet etki edecek üzerine senin. sürekli olarak bir kuvvet etki edecek. Şimdi de top yerine gaz kullandığını düşün. Gaz da sonuçta bir kütle. Ve sonra gazı fırlatıyorsun. Fırlattığın zaman aynı şekilde o da seni öbür tarafa doğru fırlatmaya başlıyor. Al gazı roket motorunun içine koy. Peki gazı dışarı nasıl fırlatacağız bu durumda?
Nasıl fırlatırız? Yakarak mı?
Yakarak değil mi? Ya yaktığın zaman ne olacak? Çünkü gaz genişleyecek, basıncı artacak. Ve roketteki bulduğu ilk açıklıktan çıkmaya çalışacak. Çıkarken o roket motorunun içindeki duvarlara temas ederek roketi öbür tarafa doğru ittirecek. Roket motorları böyle çalışıyor. Bir gaz var. Gaz içeride yanıyor. Yandığı zaman dışarı çıkmak istiyor. Dışarı kendini attığı esnada roketi çıkış yönünün ters yöne doğru ittiriyor. Bu şekilde.
Roket motoru deyince ben bayağı bir şey bekliyordum. Karmaşık bir sistem bekliyordum. Aslında çok basit bir temeli varmış da. Peki tamam, hani gazı yakıyoruz. Isı ortaya çıkıyor ya. Biz yani.
Evet, alev falan da görüyoruz hatta fırlatmaları
evet,
izlediğimizde.
Evet, aynen, alev görüyoruz. Peki bu roketi ısıtmıyor mu? Ya yani bunun soğuması gerekiyor mu? Soğutuluyor mu bir şekilde?
Nasıl soğutuluyor roket motorları? Şöyle oluyor. Yanma odası var. Bir de yanma odasından hemen sonra o nozzle dediğimiz genişleyerek giden, yani roket motorunun o kara, nasıl söyleyeyim, ikonik görseli vardır ya. Genişleyerek giden bir, nasıl söyleyeyim, dairesel bir koni var, değil mi? Onun iç tarafından, o cidarın et kalınlığının içinden su geçiriliyor. Oradaki su, su değil de daha doğrusu soğutucu akışkan dediğimiz bir akışkan var. O soğutucu akışkan geçiriliyor. Ve o oradaki soğuma işini, soğuma görevini gerçekleştiriyor. Olmasa ne olur? Sıcaklık çok yüksek olduğu için ve doğru da malzeme kullanılmamışsa erir. Yani. Veya başka sorunlara yol açar. Yani aynı zamanda şurada şey, yanma odası sistemin iç tarafında olduğu için yanma odasındaki ısının dışarı çıkmaması da önemli. Hani sadece o malzemenin erimesi değil. Yanma odasındaki ısı dış tarafa ulaşırsa dış taraftaki başka sistemleri bozabilir. O anlamda da öneme sahip. Roket motorlarının çalışma mantığı böyle. Yani bir kütle çıkıyor. Ve o kütlenin çıkış hızıyla, çıkan kütle miktarıyla alakalı bir durum.
Hani kaç bölümdür roketlerden bahsediyoruz. İşte oraya gitti, buraya gitti vesaire, ama nasıl hareket ettiklerinden, nasıl harekete başladıklarından hiç bahsetmemiştik. Güzel bir bilgilendirme oldu.
Roket motorlarının nasıl çalıştığı önemli. Şu yüzden önemli. Roket motorları çalışmak için havaya ihtiyaç duymayabiliyorsun. Ne yapıyor? Hava burada yakıcı bir etkene sahip. İçindeki oksijenden kaynaklı. Ne yapıyor? Yakıtın yanında bir de oxidizer dediğimiz oksitleyici bir sıvı bulunduruyor. İşte mesela SpaceX roketlerinde sıvı oksijen bulundurur. Kerosen artı sıvı oksijen karışımıyla ateşleme yapar. Başka roketler, başka roket tasarımları, başka oksitleyiciler kullanabilir. En büyük şey budur. Yani atmosfer dışında hava olmayan bir yerde çalışabilmesi. Jet motorları hava olmayan yerde çalışamaz. Çünkü yani tasarımdan zaten belli. Önden hava giriyor. O hava basınçlandırılıyor. Basınçlı hava yakıtla karıştırılıyor. Ve yakılıyor orada, yakıtla karıştırıldığı noktada. Sonra dışarı atılıyor. Mantık aşağı yukarı aynı. Sadece hava, bu oxidizer, yakıcı kısmını dışarıdan alıyor jet motorları. Dolayısıyla uzayda çalışamıyor. Tabi şeyler var. Mesela SpaceX'in Starship'ten bahsetmiştik yani. Starship'te üst kademesinde, yani Starship dediğimiz o kısımda alt kademenin ismi Heavy Booster, üst kademenin ismi Starship. De biz bütününe de Starship diyoruz. Ayrı mesela. Üst kademe Starship'te 6 tane motor var. 6 motorlardan 3 tanesi vakum ortamında çalışmak için tasarlanmış. 3 tanesi dünyada çalışmak için tasarlanmış. Ama şey değil hani. Dünyada çalışmak için tasarlananlar da vakum ortamında çalışabilir. Onlar da roket motoru. Nozzle tasarımında onların farklılığı var. Zaten alttan baktığın zaman görürsün.
Şimdi ben uzay çöpü falan daha önce çok duymuşluğum var, ama ben açıkçası bunu şey gibi zannediyordum. Biz dünyadan uzaya çöp yolluyoruz ve hani bir sebepten dolayı dünyada tutamadığımız çöpleri uzayda tutuyoruz. Ama aslında işlevsel olan onun şeyler...
Onun da planı var. Yapmayı
planlamıyor
yani.
Muyuz?
Evet.
Yani okyanusun dibine atıp balıkları öldürmektense uzayda depolasak aslında daha güzel olabilir.
Abi,
tabii
çok
ama...
Çok zor. Tonlarca...
Maliyetli olur çünkü... bir de.
Evet. Maliyetin de ötesinde gücümüz yetmeyebilir yani dünya olarak.
Yani aslında bizim şu an uzayda çöp dediğimiz şeyler zamanında aktif olan ama artık aktifliğini yitirmiş olan aletler kısaca.
Evet, aynen. Ve onların çarpışması sonucu oluşan daha küçük parçalar.
Daha küçük parçalar. Toplayamıyoruz ve dünyaya çekilebiliyorlar. zaman ilerledikçe. Özetle bu.
düşük bir oranda. Yani uzay çöplerinin uzay çöpü sorunu onların dünyaya çekilmesiyle bitmeyecek yani.
Yani bir gün benim kafama bir uzay çöpü düşmeyecek kendi ömrüm boyunca diyebilir miyim? Bu rahatlıkla yaşayabilir miyim ben dünyada?
Hayır abi diyemez.
Ha, düşebilir yani.
Evet, daha yeni öyle bir olay yaşandı. T-2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bırakılan bir çöp. Çöp hücresi daha doğrusu. İçinde Japonya Uzay Ajansı'na ait bataryalar var. Yörüngesi eriyor. Atmosfere giriyor. Ve hasbelkader atmosfere giriş esnasında yok olmuyor. Florida'daki bir tane adamın evine giriyor. Çatıdan. Evi iki katlı adamın bodrumuna kadar iniyor çöp. Ve adam diyor ki neredeyse oğlum ölüyordu diyor bu yüzden.
Ya
daha yeni yani... yaşandı bu olay. Hatta Evrim Ağacı'nın sitesinde de bunun haberini girdim ben. Olduğu zaman. Kendi profilimde var bunun haberi. İsteyenler bakabilir. Yani enteresan bir olay. Şunu gösterdi bu. Evet, uzay çöpü yüzünden insanlar ölebilir.
Yeni bir fobi yükleniyor şu anda bana.
Ya çok düşük ihtimal ama var.
Yeni fobimiz de yüklendiğine göre Boracığım kapatabiliriz bölümü. Çok teşekkürler yeni fobi için. Sana ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim. Ne demek?
Sonraki bölümde o zaman görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Bilimle kalın. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.